Tarih boyunca insanlara ve toplumlara sayısız acı ve bela getiren sinsi bir tehlike vardır. Bu tehlike insanları tutkular, zaaflar ve inatlarla yaşamaya yöneltir. Bazen bir faşistin sıkılmış yumruğunda, komünistin söylediği bir marşta, bazen de genç bir kızın sevdiği erkeğe yazdığı aşk mektubunda ortaya çıkar. Bu tehlikenin adı romantizmdir. Romantizm kimi insanlar tarafından zararsız bir özellik olarak görülür. Gerçekte ise din dışı insanlara ve toplumlara ait bir özelliktir. Şeytanın insanlığı Allah'ın yolundan çıkarmak için kullandığı bir silahtır. Akıl yerine duygulara göre yaşatır. Aklını kullanamayanlarsa Allah'ın kudretini fark edemezler ve onun yaratılış delillerini gereği gibi düşünemezler. Sad suresinde buyurulduğu gibi Allah Kur'an'ı, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye indirmiştir. İnsanı akıldan uzaklaştıran romantizm aynı zamanda dinden de uzaklaştırmış olur. Bu filmde romantizmin yakın tarihte ve günlük hayatta ne büyük sıkıntılara yol açtığını inceleyeceğiz. Kur'an'ın rehberliğiyle bu tehlikeden uzaklaşmanın ne kadar kolay olacağını göreceğiz. Romantizm, insanlar arasındaki duygusal ilişkilerden siyasi ideolojilere kadar uzanan çok kapsamlı bir yanılgıdır. Romantizmin siyasi ideolojilerinin başında ise romantik milliyetçilik gelir. Milliyetçilik ve romantik milliyetçilik karıştırılmaması gereken iki ayrı kavramdır. Bir insanın ait olduğu millete ve yaşadığı vatana karşı duyduğu sevgi milliyetçiliktir. Bu sevgi güzel ve meşrudur. Sevginin tutkuya dönüşmesiyle birlikte ise milliyetçilik gayrı meşru bir hale dönüşür. Yerini romantik milliyetçiliğe bırakır. Romantik milliyetçi ırkçıdır. Milletini severken diğer milletlere karşı kin duymaya başlar. milletinin çıkarları için diğer milletlerin topraklarını ele geçirmek, yağmalamak ister. Allah, romantik milliyetçiliği Kur'an'da öfkeli soy koruyuculuğu olarak tanımlar. Bu yaklaşımın dinden uzak toplumların bir özelliği olduğunu ise bir ayetinde şöyle haber verir.
Hani o inkar edenler kendi kalplerinde öfkeli soy koruyuculuğunu, cahiliyenin öfkeli soy koruyuculuğunu kılıp kışkırttıkları zaman hemen Allah elçisinin ve müminlerin üzerine güven ve yatışma duygusunu indirdi.
...1400 yıl önce Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği bu yaklaşım bugün dünyanın dört bir yanındadır. Afrika'daki kabile savaşları, Avrupa'da neredeyse silahlı çatışmaya dönen futbol karşılaşmaları, zencilere, Yahudilere, Türklere karşı büyük öfke duyan ve kanlı eylemler düzenleyen örgütler, romantik milliyetçiliğin günümüzdeki yansımalarının yalnızca birkaçıdır. Kitleleri ardından sürükleyen ve büyük felaketlere neden olan romantik milliyetçilik nasıl ortaya çıkmıştır? Bu ideolojinin kaynağı Avrupa'dır. Orta Çağ'da birçok derebeyin idaresinde yaşayan halklar 17. yüzyıldan itibaren tek bir merkezi yönetim altında birleşerek ulus devletleri kurdular. Önce İngiltere ve Fransa olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi birer ulus devlet haline geldi. 19. yüzyıla gelindiğinde ise artık çoğu Avrupa ülkesi milli birliğini sağlamıştı. Bu girişimin dışında kalan yalnızca iki ülke vardı. Almanya ve İtalya. İki ülkede de prensliklerin ya da şehir devletlerinin iktidarı çok uzun yıllar devam etti. Yani bu ülkeler milli birliği sağlamakta çok geç kaldılar. Bu durum radikal milliyetçi akımların doğmasına neden oldu. Ve böylece milliyetçilik yerini fanatik duygulara bıraktı. Fanatik milliyetçiliğin en uç noktası ise tarihin en kanlı rejimini kuran Nazizm'di. Nazi ideolojisine öncülük edenler tarihte romantik milliyetçiler olarak bilinirler. Romantik milliyetçiler kendi milletlerinin mistik ve gizemli bir ruha sahip olduklarına inandılar. Ve bu ruh sayesinde diğer milletlerden üstün olduklarını düşündüler. Bir başka deyişle duyguları akıllarının önüne geçti. ...1933 yılında Hitler ve kurmayları Alman toplumuna karşı romantik beyin yıkama kampanyası başlattılar. Bu kampanyayla Alman ırkını saflaştırarak tüm dünyayı yönetecek Alman krallığını kuracaklarını empoze ettiler. Halk Hitler'in öfkeli ve saldırgan konuşmalarını kendilerinden geçerek gözyaşları içinde dinledi.
Zwei oder drei Monate vergangen sind, wird euer Terror beseitigt sein. Verwahren wir das Reichsgericht.
Aslında saplantılı düşüncelere sahip bir romantik olan Hitler, onlara göre metafizik güçlere sahip bir önderdi. ...1930'ların sonlarına gelindiğinde ise Alman halkının büyük bir çoğunluğu bu hayalin gerçekleşeceğine inandı. Bu amaçla tüm azınlıkların ülkeden sürülmesi gerektiğini kabul etti. Ve insanlık tarihin en karanlık günlerini yaşamaya başladı. Milyonlarca masum insan Nazilerin korkunç toplama kamplarında can verdi. İnsanlık tarihinin en kanlı yılları. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları. Bu savaşların en büyük nedeni romantik milliyetçiler ve sahip oldukları ideolojidir. Almanya'da baskın olan romantik milliyetçi akım zamanla İngiliz, Fransız ve Rus toplumlarında da etkili oldu. Sorunlar anlaşmalarla çözümlenebilecekken Birinci Dünya Savaşı yaşandı. Ve bu savaşta tam 9 milyon insan hayatını kaybetti. Romantikler marşlarla ve ateşli şiirlerle Alman ruhu, İngiliz onuru, Fransız cesareti gibi duyguları halka empoze ettiler. Yöneticiler bu duygularla coşarak akıl dışı kararlar verdiler ve başka milletlere yönelik kanlı planlar yaptılar. Oysa yanılmışlardı. Kıyıma uğrayan kendi halklarıydı. İkinci Dünya Savaşı'nda da aynı kan dökücü yaklaşım söz konusuydu. Bu kez de Hitler, Mussolini, Stalin gibi romantikler nedeniyle 55 milyon kişi hayatını kaybetti. Romantik milliyetçiliğin kan dökücülüğü, dünya savaşlarının dışında da kendini gösterdi. Farklı ülkeler, kabileler, örgütler arasındaki savaş ve çatışmaların çoğunun nedeni yine romantizmdi. İnsanları felaketlere sürükleyen bu ideolojinin perde arkasındaysa tüm insanlığa düşman olan bir güç yatar. Bu, insan neslini saptırmak için kıyamete kadar çalışacak olan şeytandır. Allah Kur'an'da şeytanın insanları savaş, karmaşa ve şiddete çağıracağını şöyle haber verir.
Allah demişti ki, git, onlardan kim sana uyarsa şüphesiz sizin cezanız cehennemdir. Eksiksiz bir ceza. Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat. Atlıların ve yayalarınla onların üstüne yaygarayı kopar.
Romantik milliyetçiler, milletler arasında çatışmayı ve savaşı destekleyen sözde bilimsel teorilerden güç almışlardır. Bunların en önemlisi Darwin'in evrim teorisidir. Darwin, İnsanın Türeyişi isimli kitabında insan ırklarının bazılarının daha ileride olduğunu öne sürmüştü. Avrupalı beyaz ırkları, ileri ırklar, zencileri, Asyalıları, hatta Türkleri de yarı maymun, ilkel ırklar olarak tanımladı. Dahası, ırklar arasında daimi bir savaş ve çatışma yaşanması gerektiğini savundu. Romantik milliyetçiler ırkçı düşüncelerini işte bu teoriye dayandırdılar. Darwin ve onun Almanya'daki en büyük temsilcisi olan biyolog Ernst Haeckel, Romantik Nazi milliyetçiliğinin dayanakları haline geldiler. Amerikalı tarihçi Daniel Gassman, Nasyonel Sosyalizmin Bilimsel Kökenleri adlı kitabında bu konuda şöyle yazar.
Almanya'daki ırkçılıktan ilham alan sosyal Darwinizm, ırkçılık, emperyalizm, romantizm, antisemitizm ve nasyonalizm akımlarının tek bir vücut altında birleşip tek bir ideoloji haline gelmesine hizmet etti. Romantik Alman milliyetçiliğinin gerçekte tamamen akıl dışı ve mistik fikirlerine bilimin ağırlığını katan kişi, Almanya'nın en önemli Darwinisti olan Ernst Haeckel'di.
Dünya savaşlarının ardında yer alan ideoloji de yine Darwinizmin çatışmacı teorisiydi. Birinci Dünya Savaşı'nı ateşleyen generallerin mektup ve günlüklerinde Darwinizmin canlılar çatışarak gelişir ve ırklar da savaşarak yücelir şeklindeki fikirleri yer alıyordu. Örneğin 1. Dünya Savaşı generallerinden Friedrich von Bernhardi, savaşlar ve doğadaki sözde çatışma kanunları arasındaki bağlantıyı şöyle ifade ediyordu.
Savaş biyolojik bir gereksinmedir. Doğadaki unsurların çatışması kadar gereklidir. Biyolojik yönden yerinde sonuçlar verir. Çünkü bu sonuçlar varlıkların temel özellikleriyle ilgilidir.
Avusturya Macaristan'ın başkomutanı General Franz Baron Konrad von Hotzendorf ise savaştan sonraki anılarını şöyle yazmıştı.
Dünya Savaşı'nın büyük felaketi, insanoğlunun yaşam mücadelesi prensibiyle tam bir uyum içinde gerçekleşmiştir. İnsanların ve devletlerin hayatlarının ana gücüyle oluşan bu savaş, aynen boşalması gereken bir yıldırım yükü gibi doğanın bir kuralıdır.
Birinci Dünya Savaşı'nı yöneten generaller, bu gibi sosyal Darwinist düşüncelerle milyonlarca askeri göz kırpmadan birer hiç uğruna ölüme gönderdiler. Romantik milliyetçilik Darwinizmle birleştiğinde kanlı bir savaş ideolojisi ortaya çıkmıştı. Günümüzde de neo-Nazilerde ve Ku Klux Klan gibi ırkçı örgütlerde hala sosyal Darwinist sloganlar kullanılmaktadır. Darwin'in teorisi, romantik milliyetçilik ve ırkçılığın en büyük dayanağı olmayı sürdürmektedir. Romantizmin insanları sürüklediği ideolojilerden biri de komünizmdir. Komünist ideoloji Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından formüle edildi. Bu iki düşünür, körü körüne benimsedikleri materyalist felsefeyi toplum bilimlerine uyguladılar. Marx, işçi devriminin ve ardından başlayacak olan sosyalist evrenin kaçınılmaz olduğunu ileri sürdü. Marx'a göre devrim, işçilerin inisiyatifiyle başlayacaktı. Devrimin yaşanacağı yerlerse İngiltere gibi sanayileşmiş ülkelerdi. Ancak tarih, bu öngörülerin hiçbirinin gerçekleşmediğini açıkça gösterdi. Sanayileşmiş ülkelerin hiçbirinde devrim yaşanmadı. Aksine, işçilerin sosyal ve ekonomik şartları iyileşti. Marx'ın öngörülerinin hepsi boşa çıktı. Ama Marksistler romantik bir inatçılıkla komünist ideolojiyi savunmaya devam ettiler. Marx, devrimin kendiliğinden olacağını ileri sürmüştü. Marksistlerse bu hayali örgütler kurarak kanlı eylemlerle gerçekleştirmeye çalıştılar. Marx'ın ardından görüşlerini savunan ve devrim hayalini sürdüren Lenin'di. Lenin, Marx'tan farklı olarak devrimin Rusya gibi sanayileşmemiş ülkelerde gerçekleşeceğini ileri sürdü. Lenin'e göre Rusya'da başarıyla uygulanan komünizm bütün dünyaya yayılacaktı. Ama Marx gibi Lenin'in de hayalleri boşa çıktı. Ne kurduğu sistem başarıya ulaştı, ne de komünizm dünyaya yayıldı. Aksine Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku uzun bir gerilemeden sonra çöktü. Kızıl Çin serbest piyasa ekonomisini benimsedi. Bugün komünizm 20. yüzyılın en başarısız deneyi olarak kabul edilmektedir. 20. yüzyılda çökense yalnızca Marksizmin kurduğu sistemler değildir. Marksizmin dayandığı materyalist felsefede yıkılmıştır. Evrenin sonsuzdan beri var olduğu, yaratılmadığı gibi materyalist iddiaların yanlış olduğu ortaya çıkmış, Darwin'in evrim teorisi geçerliliğini yitirmiş, ruhun varlığının bilimsel kanıtları elde edilmiştir. Ancak tüm bu gerçeklere rağmen komünist örgütler hala faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun en büyük nedeni ise ideolojilerine olan romantik bağlılıklarıdır. Zincirlerini kıran güçlü proletarya posterleri, sıkılmış yumruklar, savaştan ve ölmekten söz eden devrim marşları. Komünist örgüt ve rejimler incelendiğinde bu gibi romantik öğelerin sıkça kullanıldığı görülür. Milyonlarca hayatı yok eden komünist liderler, İnsanüstü varlıklar olarak gösterilir. Amaç, liderlere karşı duygusal bir bağlılık oluşturmaktır. Devrim kavramı putlaştırılmıştır. Bir komünist için devrim, tüm kötülüklerin sonu ve iyiliklerin başlangıcıdır. Çiçekler içindeki güzel ülke, uzaklardaki kızıl güneş sıkça kullanılan romantik komünist tanımlamalardır. Romantizm, komünistlerin giydikleri kıyafetlere bile yansımıştır. Genç militanlar, haki renginde parkalar ve komando kepleriyle kendilerini gerilla lideri Che Guevara ile özdeşleştirirler. Se despierta para verte. Odalarında mutlaka Che posterleri bulunur. Motivasyonlarını Che adına bestelenen Latin ezgilerinden alırlar. Kısacası komünizm, romantik bir tutku, bir nostalji olarak yaşanmaktadır. Akılcı ve bilimsel bir temeli olmadığı açıkça ortaya çıkmasına rağmen, komünizmin hala taraftar bulmasının nedeni bu duygusal aldanıştır. Romantizm gerçekte din dışı bir psikoloji olmasına karşın kimi zaman yanlışlıkla din adı altında da insanları etkiler. Gerçek dinle romantik din anlayışı arasındaki en önemli farksa ihlas kavramıdır. İhlas, bir işin sadece Allah rızasını kazanmak için yapılmasıdır. Oysa romantik din anlayışında başkalarının rızasını almak veya duygusal bir tatmin elde etmek çok daha önemlidir. Allah Kur'an'da kendi rızası için yapılmayan ibadetlerin geçersizliğiyle ilgili şöyle buyurmuştur.
İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar.
Romantizm, ihlası ortadan kaldırır. Dini, duygusal ihtiyaçların tatmini için yaşatır. Böylece insanlar çarpık bir din anlayışına sürüklenirler. Dini yalnızca psikolojik rahatlama aracı olarak görürler. Allah, insana aklını kullanmasını ve akıl yoluyla iman etmesini emretmiştir. Oysa romantik din anlayışında akıl devreden çıkar. Peygamberimiz de bir hadisinde aklı olmayanın dini yoktur buyurmuştur. Birçok romantik din anlayışında insanın kendine acı çektirmesi değerli bir davranış olarak görülür. Kendilerini çarmıha gererek Hazreti İsa'ya yakınlaştığını düşünen Hristiyanlar vardır. Budizm'de aç kalmak veya rahatsız yerlerde uyumak kutsal birer davranış sayılır. İslam bu gibi romantik anlayışlardan uzaktır. Gerçekçidir. Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir. İnsanın bu gerçeği kavrayabilmesi için de romantizmden kurtulması, gerçekçi olması şarttır. Allah'ın istediği gibi bir imana sahip olmak ancak akılcılıkla mümkündür. Romantizmi en çok gördüğümüz yerse günlük yaşamdır. Birçok insan yaşadığı olumsuzluklara karşı duygusal tepkiler verir. Örneğin, haksızlığa karşı sinirlenir veya umutsuzluğa kapılır, istediğini elde edemezse hüzünlenir. Oysa bunların hiçbiri sorunları çözümlemez. Duygusal insanlar sokakta yürürken yerde yatan birini gördüklerinde üzülür ve acırlar. Ama yanından geçip giderler. Gerçek Müslüman tavrı bu kişiye yardım etmektir. Bu duygusallık değil, Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği bir peygamber özelliği olan duyarlı ve içli olmaktır. Duygusallıksa Müslüman ahlakının tam tersidir ve çeşitli biçimlerde kendini gösterir. Bu başlıklardan biri üzüntü ve karamsarlıktır. İnsan güzelliklerden zevk alacak biçimde yaratılmıştır. Neşe ve huzur içinde yaşama isteğine sahiptir. Allah'a inanan ve Kur'an ahlakını benimsemiş bir insan daima neşeli ve huzurlu olur. Mutsuzluk ve hüzünse inanan insanın hiçbir zaman yaşamayacağı bir duygudur. Allah Kur'an'da şöyle buyurur:
Kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır.
Hüzün ve mutsuzluk içinde yaşayanlar duygusal insanlardır. Bunlar hayatlarını tesadüflerin yönlendirdiğini düşünürler. Olumsuzlukları şanssızlık ve aksilik olarak değerlendirirler. Her an üzücü bir haber ya da kötü bir söz duyma endişesiyle yaşamlarını sürdürürler. Hayata bakışları karamsardır. Müminlerse yaşadıkları olayların Allah'ın takdiriyle olduğunu bilirler. Örneğin bir mümin çok istediği bir işe giremediği zaman üzülmez. Allah'ın takdir ettiği sonucu rahatlık ve güvenle karşılar. Çünkü kendisi için bu sonucun hayırlı olduğunu bilir. Elbette Allah insanları sıkıntı ve zorluklarla deneyebilir. Ancak mümin bu sıkıntı karşısında hüzne ve karamsarlığa kapılmaz, duygusallaşmaz. Allah'ın kendisini denediğini bilir. Bu sıkıntılar karşısında çözümün ağlamak, hüzünlenmek ya da hayıflanmak olmadığının farkındadır. Çözüm Allah'tan yardım istemek, yalnızca ona güvenip dayanmak ve bu güvenle sorunların üzerine gitmektir. Kolayca hiddetlenmek, öfkeye hakim olamamak, şiddete başvurmak. Tüm bu davranışlar akıl yerine duygularla davranan insanların özellikleridir. Duygusallık, kadınlarda daha çok hüzün, karamsarlık ve ağlama biçiminde kendini gösterir. Erkeklerde ise öfke, asabiyet ve saldırganlık olarak ortaya çıkar. Gazetelere baktığımızda suçların genelde ani öfke ve duygusallıkla işlendiğini görürüz. neşeli bir akşamın sonunda aniden sinirlenip cinayet işleyenler. Borsada kaybettiği paralar yüzünden aile fertlerini öldürenler. Tutkulu taraftarlar nedeniyle savaş alanına dönen spor müsabakaları. İşte tüm bunlar, Kur'an'da emredilen akılcılıktan uzaklaşan, ani duygu patlamalarıyla hareket eden insanlar yüzünden yaşanmaktadır. Asabi duygusallık büyük bir tehlikedir. Akıl ve iradeden yoksun, din ahlakından uzak insanlar duygularını dizginleyemezler. Her kışkırtmada şeytanın istediği yöne sürüklenirler. Oysa Allah şeytandan sakınmayı emretmiştir. Çözüm, şeytanın silahı olan duygusallıktan kurtulmak ve Allah'ın Kur'an'da öğrettiği akılcılıkla yaşamaktır. İnsandaki romantik duygulardan biri de minnettarlık duygusudur. Hayatımızın her anında çeşitli nimetlerle karşılaşırız. Bu nimetler çoğu zaman farklı sebeplerle bizlere ulaşıyor görünür. Ama nasıl görünürse görünsün, bizim asıl görevimiz Allah'a karşı minnettarlık duymak, yani şükretmektir. Çünkü bütün bu nimetleri gönderen yalnızca Allah'tır. Oysa duygusal insanlar için durum farklıdır. Onlar sahip oldukları nimetleri kendilerine ulaştıran sebeplerle ilgilenirler. Allah'ın araç kıldığı maddelerden ve kişilerden medet umarlar, onlara minnet duyarlar. Bu yüzden de bu kişilere karşı eziklik içinde olurlar. Hüzünlü şiirler, yağmurda yürüyüşler, saatlerce kurulan hayaller ve dalıp gitmeler. Tüm bunlar romantik insanlara ait yaklaşımlardır. Bu insanlar çoğu zaman çevreleriyle iletişim kuramazlar. Melankolik duygular nedeniyle sık sık bunalıma girerler. Bu kişilerde yalnızlık duygusu, stres, intihar eğilimi sürekli bir hal alır. Sigara ve alkol tüketimi artar. Hatta bu duygusal tavırlar cinsel sapmalara, eşcinsel eğilimlere bile yol açmaktadır. Kısacası içe kapanık kişiler ruhen ve bedenen hasar görürler. Oysa tüm bunlar gereksizdir. Allah, insanı dünyaya denemek amacıyla geçici bir süre için göndermiştir. Allah'a güvenip teslim olan bir insan için dünyadaki hiçbir sorun önem taşımaz. Üzüleceği, dert edineceği hiçbir şey yoktur. Allah, Kur'an'da iman edip teslim olan insanların hiçbir hüzün duygusu yaşamayacaklarını şöyle haber verir.
Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.
Eğer bir insan tüm bunlara rağmen hüzün ve karamsarlık içinde yaşıyorsa, Allah'ın sonsuz rahmetine sığınmalı ve Kur'an ahlakını yaşayarak bu beladan uzaklaşmalıdır. Thank you. Romantik sevgi anlayışı, duygusallığın en yoğun yaşandığı biçimdir. Bu duygu, aile içi ilişkilerden, arkadaşlık ve dostluk ilişkilerine kadar çok geniş bir alanda yaşanır. Sevgi, Allah'ın insana verdiği bir nimettir. Fakat bu duygu, İslam ahlakına uygun yaşanmadığında yanlış uygulanır ve şirk koşmayı beraberinde getirir. Böylece bu güzel duygu romantik sevgiye dönüşür. Romantik sevgi tutkuludur. Akılcı değildir. Allah tutkulu bir bağlılığın insanlara fayda getirmeyeceğini şöyle buyurmuştur.
Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzeller Allah katında olandır.
Romantik sevgi anlayışının en yoğun olarak yaşanan biçimi ise kadın-erkek ilişkileridir. Bu ilişkilerde kişiler birbirlerini hayatlarının en büyük amacı ve hedefi haline getirirler. Kendilerini Allah'a beğendirmek yerine birbirlerine beğendirmeye çalışırlar. Allah ve din için yapmadıkları fedakarlıkları birbirleri için yaparlar. Hatta birbirlerine taptıklarını bile söylerler. Bu kişiler duygusallıkları nedeniyle büyük felaketler yaşarlar. Örneğin, aşkları engellenen gençler intihar ederek birbirlerine ulaşacaklarını düşünürler. Ve Allah'ın yasakladığı bir günah olan intihar eylemini gerçekleştirirler. Çünkü romantizm akıllarını kullanmalarını engellemiştir. Görülmektedir ki Allah'ı unutturan, Allah sevgisini engelleyen, Allah sevgisine tercih edilen romantik sevgi kişiyi şirke sürükler. Bu konudaki yaygın bir hata, romantik sevgi anlayışının övülerek desteklenmesidir. Ve insanlara küçüklükten itibaren bu belaya sürüklenecekleri telkinler verilmesidir. Örneğin günümüzde filmlerin, dizilerin büyük bir çoğunluğunda romantizm empoze edilmektedir. Bu filmlerde abartılı sevgi söylemleri ve davranışları sıklıkla görülür. Romantik sevgi, gerçeküstü bir yaklaşımla vurgulanır. Yıkıcı bir duygu olan tutku, sevginin bir ölçütü olarak meşrulaştırılır. Sürekli tartışıp barışmalar, sadakat ve sevginin bir yansıması gibi gösterilir. Ve toplum bu davranışlara özendirilir. Gerçek sevgi anlayışı ise tüm insanların Allah'ın aciz birer kulu olduğunu bilmek ve onları Allah'a bağlılıklarından ötürü sevmektir. Bu anlayışa sahip olan bir insan, insanları ahlaklarına göre sever. Sevilmeye layık olan insan, Allah'ın belirttiği güzel ahlak özelliklerini gösteren insandır. Duygusallık, kişide ruhsal ve fiziksel olarak ciddi tahribatlara yol açar. Ruhen yaşanan olumsuzluklar insanın dış görünümüne de yansır. Yüz kasları, bakışlar, mimikler, el ve kol hareketleri, ses tonları duygusallığın önemli ipuçlarıdır. Duygusal insanlarda psikosomatik hastalıklara sık sık rastlanır. Psikosomatik hastalıklar, ruhsal problemlerin yol açtığı fiziksel bozukluklardır. Bu hastalıklarla birlikte bağışıklık sistemi çöker ve vücudun direnme gücü azalır. Saçlar dökülür ve ağrır. Cilt deforme olur. Gözler matlaşır. Sürekli yaşanan gerilimler nedeniyle kalıcı fiziksel tahribatlar oluşur. Günümüzde tansiyon, kalp, mide, hatta kanser gibi hastalıkların stres ve depresyona bağlı olarak geliştiği bilinmektedir. Stresli bir insanın vücudunda biyokimyasal reaksiyonlar ve enerji tüketimi maksimum seviyeye çıkar. Stres halinin sürekliliğinde ise vücut fonksiyonları değişir, dengesizlikler başlar. Bütün bu sorunların kaynaklarından biri ise romantizmdir. Neşeli, rahat, huzurlu insanların bu kişilere göre çok daha uzun yaşadıkları ve daha sağlıklı oldukları ise bilimsel bir gerçektir. Huzur, mutluluk, gerçek ve kalıcı neşe ise ancak Allah'a teslim olmakla elde edilir. Bu filmde romantizmin farklı alanlardaki yansımalarını inceledik. Tarihin en kanlı günlerine ve insanlığı acıya sürükleyen psikolojik sorunlara romantizmin neden olduğunu gördük. Romantizmin günlük hayattaki görüntülerini ve tahribatlarını değerlendirdik. Bütün bu örnekler açıkça göstermektedir ki romantizm insanlığı yıkıma sürüklemek isteyen şeytanın silahlarından biridir. İnsanı akıl yolundan uzaklaştırır, tutkulu duygularla akıl dışı düşünce ve eylemlere sürükler. Romantizmin çözümü ise dinin insana öğrettiği akılcılığı kavramak ve akılcılığa dayalı Kur'an ahlakıyla yaşamaktır. Allah Kur'an'da inanan insanların sıkıntı ve üzüntüden uzak olacağını şöyle haber vermiştir.
Allah takva sahiplerini inanarak ve inançlarını uygulayarak zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzüne kapılmayacaklardır.